İnsan Bu. Mehmet Dinç ve Süleyman Ragıp Yazıcılar'la İnsan Bu programı başlıyor.
Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize merhabalar. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zamanki gibi stüdyomuzda çok kıymetli hocamız, klinik psikolog Mehmet Dinç bulunuyor. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleyman Bey.
Biz her hafta cuma günü 16-17 arasında huzurlarınızda oluyoruz. İnsana ait çeşitli meseleleri gücümüz yettiğince dile getirmeye, masaya yatırmaya gayret ediyoruz. Bu hafta Ramazan konusunu işleyelim istiyoruz. Önümüzde çok mübarek, çok güzel bir ay var. Ramazan çok da yaklaştı. Ramazan ve çocuk özelinde güzel ve özel bir program yapma gayretinde olacağız bugün. Mehmet hocamız bizleri bu konuda inşallah bilgilendirecekler. Ramazan ve çocuk konusuna girmek istiyoruz. Evet hocam, nasıl başlayalım?
Şimdi geçen programımızda zamana dost olmaktan bahsetmiştik. Fethi Gemuluoğlu'yu rahmetle anarak. Ramazan da dost olacağımız zamanlardan bir tanesi. Yani öyle bir dostluk ki bu, insanın özleyeceği, kavuşmayı dört gözle bekleyeceği, kavuştuğu zaman da çok hatırını hoş tutacağı bir zaman. Bu Ramazan'a böyle bakmak gerekiyor. Yani 11 aydan sonra gelen özlediğimiz, dostumuz, sevdiğimiz bir ay. Nasıl bir dostu beklersek, nasıl bir çok özlediğimiz, sevdiğimiz insanı beklersek, Ramazan'da öyle beklemek, buluşmak için öyle heyecanlanmak ve buluştuğumuzda da hatırını öyle hoş tutmak lazım. O yüzden Ramazan'ı dost olarak bilmek ilk başta zihnimize yerleştirmemiz gereken bir önemli husus. Ramazan dost, bizim Ramazan. Dostumuz.
Can Ramazan.
Can Ramazan, dost Ramazan, çok kıymetli misafirimiz. Çok hoş tutmamız lazım. Çok hatırını gözetmemiz lazım. Yani bizim kültürümüz misafirperver bir kültürdür. Misafir geldiği zaman insanlar daha az yerler yemediğini misafire yedirirler. Kendisi kötü yerde yatar, en güzel yerde misafirini yatırır. Sıkıntı çeker misafiri için. Sadece misafir hoş olsun diye. Kendinden fedakarlık yapar, misafiri hoş tutar. Aynı böyle bakmak lazım. Ramazan'da daha az yiyelim, daha zorluk çekelim. İşte iftarda sahurda zaten gündüz yemiyoruz. Daha az uyuyalım, biraz zorluk çekelim. Ramazan'ı hoş tutmak için kendimizden fedakarlık yapalım. Çünkü misafirperverlik, ev sahipliği bunu gerektirir. Ramazan bizim misafirimiz, gelecek gidecek kıymetli misafirimiz, sevdiğimiz dostumuz, hoş tutmak lazım. Dolayısıyla bu aklımızın bir kenarında durması lazım. İkinci olarak Ramazan'ın kültürümüz içerisinde gelişmiş çok hoş ritüelleri var, çok hoş kalıpları var, çok hoş adetleri var. Bunları mutlaka yaşamamız lazım. Bunları ıskalamamamız, kaçırmamamız, önemsememezlik yapmamamız lazım. Çünkü Ramazan biraz da bunlarla var. Ramazan bunlarla canlı, Ramazan bunlarla heyecanlı. Dolayısıyla bunları ne kadar canlı tutarsak Ramazan'ı o kadar güzel geçiririz. Ne kadar ihmal edersek Ramazan o kadar sönük geçer, o kadar hoşnutsuz ayrılır. Şimdi burada bakıyorum, insanlar süreç içerisinde bazı Ramazan'la alakalı temel davranışları kaybetmiş durumdalar.
İşte ne gibi hocam?
Bakıyoruz mesela teravihler konusunda çok ciddi anlayış değişiklikleri var. Yani benim kendi çocukluğumun teravihlerini hatırlıyorum. Sokakta insan kalmazdı. O kadar insanlar teravihlere giderlerdi. Şimdi ilk iki gün biraz teravihe insanlar gidiyor, sonra teravihler bitiyor.
Çünkü aslında o kadar da böyle bir menfi propaganda, yalan yanlış bilgiler, toplumun aklını karıştıran, zihnini bulandıran birçok tartışmalar belki bu hale gelmesinde de çok etkin
tesirli olabiliyor. Ama işte burada şimdi çok ciddi olarak üzerinde durmamız gereken bir konu var. O da şu: her şey için, sadece bu konu için değil. Menfi propagandalar var. O menfi propagandaları yapan insanların günahı boynuna artık. Ama o menfi propagandalara kulak veren, onun tesiri altında kalan insanlar da sorumluluk altında. Dolayısıyla bir taraf ne kadar sorumluysa öteki tarafta ondan hiç daha az olmamak üzere sorumlu.
Yani aşkını, neşeni, o şevkini kaybetmene sebep olmamalı.
Olmaması
değil mi?
Lazım. Kulak kabartmamalısın. Niye kulak veriyorsun? Demek evet. Ki az seviyorsun. Demek ki
bahane arıyordun.
Bahane arıyordun. Demek ki senin de kulağın ona evet. Bakıyormuş. O hazır mısın buna? O yüzden hiçbirini vermemek lazım. Evet. Ramazan'ın kendine has bir ruhu var. O ruhun en önemli boyutlarından bir tanesi teravihtir. Bir tanesi mukabeledir. Bir tanesi itikaftır. Bir tanesi iftarlardır. Bir tanesi sahurlardır. Bunları asla, minimum bunlar.
Bunlar coşku değil mi?
Tabii olmazsa olmaz. Bunlarsız Ramazan olmaz. Bakıyorum çoğu insan sahur yapmıyor. Veya işte geç vakit yiyor. Özellikle yazın öyle oluyor.
Evet.
1'e 2'ye kadar oturuyor. 1'de 2'de yiyor. Ondan sonra yatıyor. Daha da kalkmıyor. Yani sabah namazı ne oluyor onu da bilmiyorum.
Evet.
Allah affetsin.
O sahur coşkusu. O sevinci.
O sahur mahmurluğu, heyecanı, fedakarlığı. Şimdi Ramazan sadece aç kalmak değil, bedenin ciddi bir terbiyesi var. Ruhun ciddi bir terbiyesi var. İnsanın gecenin, özellikle yazın, gecenin geç vakti yatıp bir saat sonra, iki saat sonra bedenini kalk deyip zorlaması, kaldırması ve daha da birkaç saat ayakta kalması, işte terbiye bu.
Evet.
Yani bir de böyle bir şey ki, normal zamanda terbiye etmek bu kadar kolay değil. Ramazan'da terbiye etmeyeceksin, ne zaman terbiye edeceksin bedenini? Ruhunu Ramazan'da terbiye etmeyeceksin, ne zaman terbiye edeceksin? Çok fazla imkanımız yok ki.
Doğru.
Her şeyin kolaylaştığı ve terbiye etmenin, kendimize söz geçirmenin, kendimize hakim olmanın her geçen gün daha da zorlaştığı bir dünyadayız. Bakıyorsunuz işte etrafa, herkes her şeyi biliyor. Bilgi anlamında problem yok ama bakıyorsunuz herkes davranış anlamında problem yaşıyor.
Sınıfta kalıyoruz.
Sınıfta kalıyoruz. Yani bildiğimizi davranışa dökme konusunda çok ciddi sıkıntımız var. Niçin? Kendimize sözümüz geçmiyor. Terbiyeli bir bedenimiz, terbiyeli bir ruhumuz yok. O yüzden Ramazan güzel bir fırsat. Gelin bu fırsatı değerlendirelim. Hep beraber bedenimizi terbiye edelim. Hep beraber ruhumuzu terbiye edelim. Bedeni terbiye etmenin, ruhu terbiye etmenin önemli boyutlarından bir tanesi de bu Ramazan ritüellerini kaçırmamak.
Çünkü bütün İslam alemi ortak bir kültürde, ortak tabii. bir güzelliği aynı anda adım atıyor ve değil mi? Bu müthiş bir fırsat aslında hepimiz
tabii,
açısından.
Tabii.
Yani büyük bir İslam alemi bu coşkuyu yaşıyor, bu sevinci yaşıyor iftarıyla, teravihiyle, sahuruyla.
Mukabelesiyle. Evet. Ramazan dışında nereden bulacaksın da dinleyeceksiniz mukabele?
Evet.
Canlı o kadar cemaatle ya da Ramazan dışında nereden bulacaksınız da kılacaksınız teravih?
Hadi sahuru
yok
bulabilir miyiz?
Sahuru.
Hani kalkmıyoruz sahura. Nerede zaten sene içinde sahurluk bir şeyiniz olmuyor genel olarak.
Tabii ne kadar oruç tutuyor insanlar. Bir de sahurda da misafir ağırlamak söz konusu. Şimdi
evet.
İftarda ağırlıyoruz ama sahurda da ağırlayalım.
Çok aslında bilinmeyen ama yaygın olması gereken bir şey değil
tabii,
mi?
Tabii.
Yani sahur daha özelmiş gibi geliyor ama sahurlar var aslında. Toplu tabii. yapılan, misafirle yapılan.
Tabii. Ya bizim sevdiğim bir büyük demişti ki düzgün, güzel insanların hep bir gece hayatı olacak demişti. Ama gece hayatı demek işte akla ilk gelen gece hayatı değil. O gece hayatı belki sahur neşesinin de, sahur
bir
coşkusunun da, bir teheccüdün de olduğu bir gece hayatı. Dolayısıyla Ramazan'la alakalı en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi, Ramazan'ı hoş tutmanın en önemli umdelerinden bir tanesi, bu Ramazan'ın temel kalıplarını, temel davranışlarını, temel adetlerini kaçırmamak. Mutlaka onları bir günü gününe peşi peşine yapmaya çalışmak elimizden geldiği kadar. Olmazsa olmaz çünkü bunlar.
Bir teravih sabrı diyorsun. Bir teravih coşkusu, azmi.
Tabii. Bir de hepsi öyle bir eğitimdir ki yani teravih başlı başına bir eğitim. Normalde insan vakit namazını kılmaya üşeniyor. Gecenin bir vakti bütün gün insan aç gezmiş. Ondan sonra yemek yemiş. Zaten böyle bir hoşluk ağırlık çökmüş. Ondan sonra tutuyorsunuz bir saat namaz kıldırıyorsunuz adama. Ciddi bir imtihan bu. Ciddi bir eğitim.
Evet.
Ondan sonra yatacak, işte bir saat, iki saat sonra kalkacak, sahur yapacak. Sahur yapıp da yatmayacak, işte sabah namazı var, belki mukabelesi var. Ondan sonra işte mukabelesi var gündüz vaktinde. Normalde insan bir sayfa Kur'an okumaya üşeniyor, beş sayfa Kur'an okumaya üşeniyor, bir cüz oturacak, mukabele okuyacak ya da
burada
dinleyecek.
Burada adeta gürül gürül yağan Kur'an'la yıkanıyoruz, coşuyoruz
tabii,
değil mi? İçimiz dışımız.
Tabii, şimdi bir de öyle bir şey oluyor ki insan hani böyle temiz havaya çıkar, yaylaya çıkar, böyle bir kendini kaybeder gibi olur ya, temiz hava zehirler gibi olur. İlk başlarda insan öyle şeyler yaşayabilir, ya ne oluyor diye, ama devam etmesi lazım ki o temiz havadan bünyesi bayram etmiş
asıl
olsun.
Asıl fayda hasıl olsun.
Tabii asıl fayda
İstikrar
hasıl
yani,
olsun.
30 gün onun içerisinde o ruh hali demek ki insana yani bir seneyi tamamlayacak, o eksiklerini giderecek bir ay demektir.
Tabii, tabii. Dolayısıyla o mutlaka, maalesef şöyle yapıyoruz, mutlaka kaçırmamak lazım. Şöyle yapıyoruz maalesef. İlk 2-3 gün devam ediyoruz. Hadi ilk bir hafta devam ediyoruz. Sonra kaybediyoruz o bütün kuralları, adetleri. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Ramazan'ın nesi varsa kaybetmeden dul dolu yaşamaya çalışmak lazım. Bunun için gerekirse hayatımızı ciddi anlamda yeniden düzenlemek lazım. Ciddi anlamda yeniden düzenlemekten kastım şu, Ramazan'ı yaşamamıza, dolu dolu yaşamamıza mani olacak, çıkarabileceğimiz hayatımızda ne varsa çıkartalım. Bir ay dünyadan haberimiz olmasın, dünyanın hiçbir zararı olmaz, bizim de hiçbir zararımız olmaz.
Yani. Bizim çok kârımız olur.
Çok kârımız olur, evet.
Çünkü dolduracağız bir ay, o ay.
Tabii siyasetten haberimiz olmasın. Bir ay trafik kazalarından haberimiz olmasın. Hiçbir şey olmaz.
Dolayısıyla ıvır zıvır, çöp bilgilerden.
Sosyal medyadan bir ay haberimiz olmasın. Ne olur yani bir ay sosyal medyaya girmemiş olsak. Bir ay işte internetteki haber sitelerine veya başka sitelere girmesek ne olur? Neticede amacımız şu, bir ay boyunca Ramazan'ı dolu dolu yaşayalım. O dolu dolu yaşamamıza mani ne varsa onların hepsini atıp silelim. Atıp bitirelim. Bu bir mesele.
Evet.
Bir diğer mesele, şimdi bizim kültürümüz çok zengin bir kültür. Çok insan odaklı bir kültür. Bu insan odaklı kültürümüzü kaybetmememiz gerekiyor. Kültürümüzdeki güzellikleri bugüne taşımamız gerekiyor. Yani o kültür bir nesli, bir dönemi abat etmiş. Niçin o zenginliği kaybedelim? Basit reçete var. O reçeteyi niçin kullanmayalım? Muhakkak kullanalım. Mesela bunlar da araştıralım, bakalım büyükler Ramazan'ı toplum olarak nasıl değerlendiriyorlardı? Mesela benim aklıma gelen hemen 3 tane temel Ramazan ritüeli var, Ramazan kuralı var, kültürü var. Bunlardan bir tanesi diş kirası, bir tanesi zimem defteri, bir tanesi Ramazan'a has değil ama belki yine Ramazan'da hatırlamamız daha çok gereken sadaka taşı meselesi. İşte diş kirası malum, insanlar özellikle imkansız insanları, özellikle fakir insanları iftara çağırıyorlar. Maalesef şu anda herkes imkanı olan insanı iftara çağırıyor. Ama önemli olan ne? İmkanı olan insandan çok imkansız insanı iftara çağırmak. İftara çağırdı. Önceden Osmanlı'da şöyle yapılıyormuş. Mahallenin en zengini kimse, mahalledeki herkes çağırırmış. Çağırdıktan sonra o yıl boyu yemeyeceği yemekleri yedirir. Ondan sonra da yardım etmek istiyor, destek olmak istiyor. Ama bunu da incitmeden, kırmadan yapmak istiyor. Dermişler ki siz bizim evimize teşrif ettiniz, yemeklerimizi yediniz, evimize bereket verdiniz. Biz çok memnun olduk, mutlu olduk, bizi ihya ettiniz. Ama yemeğimizi yerken dişleriniz yoruldu, dişleriniz yıprandı, incindi. O yüzden lütfen buyurun diş kirası olarak şu hediyemizi alın.
Yani, İnceliğin işte böylesi.
İnceliğin zirvesi.
Evet.
Bir de bunu o kadar samimiyetle yapıyorlar ki kimse alınmıyor, kimse darılmıyor, kimse incinmiyor. Şimdi bugün maalesef böyle bir şey yapsanız alay mı geçiyorsun falan derler. Ama o dönemin nezaketi, zarafeti, inceliği bunun alay olmadığını, bunun hakikat olduğunu, bunun samimiyet olduğunu görebilecek, anlayabilecek seviyedeydi. O seviyeye gelmek zorundayız. Çünkü gelmişiz, daha önce inmişiz. Dolayısıyla gelinmez, ulaşılmaz, varılmaz bir hedef değil. Çok varılabilir, çok ulaşılabilir bir hedef. Yıllarca, yüzyıllarca bu topraklarda bu kültür, bu düşünce, bu zarafet yaşamış. Tekrar ihya etmek, yaşamak gerekiyor. Ama bunu yapmamız lazım yaşaması için.
Evet.
Zimem defteri meselesi var. Yine çok bilinir ama ne kadar hatırlatsak, yaygınlaşmasını sağlasak o kadar iyidir. Zimem defteri şu, eskiden bakkallarda olur diye veresiye defteri. Veresiye defterine bakkallar tutarlar. İnsanlar ay sonunda ödemeye çalışırlar. Zengin insanlar, maddi durum yerinde olan insanlar, imkanı diğer insanlardan biraz daha fazla olan insanlar Ramazan'da fakir bir mahalleye giderler. Fakir insanların daha çok yoğunlaştığı yerlere giderler. Bir bakkala gider. Der ki zimem defterini ver. Verir veresiye defterini. Açar bir yaprağını. Der ki bu yaprağın sahibinin borcunu al. Ne kadar? İşte şu kadar. Al bunun hepsini. Başka bir yaprağı açar. Şununkini de al. Bu kadar. Şununkini de al. Bu kadar. Ne kadar imkanına göre o insanların borcunu kapatır. Burada önemli olan şey ne? Burada önemli olan şey şu. Kime verdiğini bilmiyor, verdiği kimse de kimin verdiğini bilmiyor. Asla da bilmeyecek. Yani veren kime verdiğini asla bilmeyecek, verilen kimin verdiğini asla bilmeyecek. Böylece insanın nefsi haberdar olmayacak, uyanmayacak. Ya sen ne kadar fedakar adamsın, bak sana ne kadar teşekkür ediyorlar, ne kadar teşekkür etsinler, seni kıymetini bilsinler, sana hürmet etsinler, iltifat etsinler, seni önemli görsünler vesaire. Gibi bir pay çıkarmayacak kendine.
Bu duruma koruyor.
Tabii. Dolayısıyla mesela bu zimem defteri de önemli bir kültürümüz bizim. Şimdi veresiye defterleri çok kalmadı. Yine fakir muhitlerde vardır. Ama veresiye defteri olmasa bile başka başka şeyleri bulup O şekilde insanların ihtiyaçlarını tanımadığımız, bilmediğimiz, bizi bilmeyecek insanların ihtiyaçlarını hiçbir beklenti olmadan karşılamaya çalışmak lazım. Bir diğer mesele sadaka taşı meselesi. Yine sadaka taşında da ölçü malum. Hiç kimsenin görmeyeceği şekilde sistem kurulmuş. Yani elinizi taşa sokuyorsunuz ama alan mısınız, veren misiniz belli olmuyor, gözükmüyor. Dolayısıyla herkes elini taşa sokuyor. Kimisi veriyor, kimisi alıyor. Kimin aldığı, kimin verdiği belli değil. İhtiyacı olan ihtiyacı kadar alıyor. Bu sistemleri de bizim oturtturmamız lazım. Bu çerçevede işte belki elimizdekini değerlendirmek çok çok önemli olabilir. İsrafa dikkat etmek çok çok önemli olabilir. Avrupa'da şöyle bir sistem var. Yine geçen hafta tekrar gördüm, takdir ettim. Yan yana gelmiş dünya kadar çöp kutusu. Çöp kutusunun bir tanesi cam atıklar için, bir tanesi plastik atıklar için, bir tanesi ev eşyası için. Yani fırçanızı atacaksınız, çöpe atmıyorsunuz, oraya atıyorsunuz ki onu tekrar kullanıyorlar bir şekilde. Ya da süpürgeniz bozuldu, elektrik süpürgeniz, onu atıyorsunuz. Başka bir makineniz bozuldu, onu atıyorsunuz. Çöp onu alıyor, onu değerlendiriyor. Bir tane de şey var, eski elbise, yani giyecek çöpü var. Atkıdır, elbisedir, çoraptır, gömlektir. Kullanmayacaksanız normal çöpe atmıyorsunuz, oraya atıyorsunuz, onu da değerlendirip kullanıyorlar. Çünkü hakikaten değerlendirip kullanmak yeniden yapılmasından çok daha kıymetli, çok daha önemli. Çünkü kaynaklar tüketilmemiş oluyor. Önceden yeniden yapılmış olsa dünya kadar kaynak her anlamda yeniden tüketilmiş olacak. Ama mevcudun kullanılması birçok kaynağın yeniden tüketilmesine mani oluyor. Önceden insanlar bir sürü yamayla gezerlermiş. Şimdi en ufak bir silintiye bile tahammülümüz yok. Solmaya bile tahammülümüz yok. Atıyoruz ama o çok çok kullanılabilir. Kullanabilecek insanları ulaştırmaya çalışmak lazım.
Evet.
Şimdi çocuk ve Ramazan çerçevesine baktığımızda bunlar genel olarak Ramazan çerçevesinde bilinmesi, yapılması, herkesin bilmesi, yapması gereken şeyler. Çocuk ve Ramazan çerçevesine baktığımızda birkaç tane önemli hususun altını çizmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, şimdi Ramazan geldiğinde klasik haber bültenlerinde yer alır, çarşı pazar gezerler. Ne tür malzemeler satılıyor, insanlar ne alıyorlar, işte çarşı pazarlar dolar, insanlar...
Şekerlerin durumu,
peynirlerin durumu, sahurda ne yenecek, iftarda ne yenecek, ne satılıyor vesaire. Ve her taraf dolar. İnsanlar Ramazan hazırlığı yapar, sofra anlamında.
Evet.
Aynı bunun gibi sadece sofra olarak bakmamak lazım, ruhu da Ramazan'a hazırlamak lazım. Yani Ramazan nasıl gelecek, Ramazan bana ne getirecek, Ramazan'dan ben azami nasıl faydalanabilirim, Ramazan'dan ne kadar istifade edebilirim, Ramazan'da ne yapacağım, nasıl bir program izleyeceğim, bu programı izleyebilmem için nasıl bir hayat düzenlemesi yapmam lazım. Hakikaten buna yönelik bir gayret olmazsa, buna yönelik bir hazırlık olmazsa Ramazan ıskalanıyor. Öbür türlü hiçbir hazırlık yok. Ramazan geldi, ilk günler alışmakla geçiyor, ikinci günler hazırlanmakla geçiyor. 10. günde hazırlandık, zaten kaç gün bitti. Son günler bayrama hazırlanıyoruz falan derken Ramazan değerlendirilememiş, kıymeti bilinememiş bir dönem olarak geçip gidiyor. O yüzden Ramazan hazırlığını Ramazan'ın ilk haftası değil de Ramazan'ın öncesinde yapmaya çalışmak lazım. Ruhen hazırlanmak lazım. Ramazan'da ben ne yapacağım? Hayatı ona göre düzenlemek lazım. Çocuklarımızla, eşimizle konuşmamız lazım. Ramazan geliyor, o heyecanı yaşamamız lazım. Ramazan'da şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şöyle yapabilmemiz için şöyle bir düzenleme yapalım, böyle yapabilmemiz için böyle bir düzenleme yapalım diye mutlaka bir Ramazan hazırlığı olacak. Bu fiziken de olacak, ruhen de olacak. Bir Ramazan gündemi olacak. Muhakkak yazılı hale getirmemizde fayda var. Hayatımızı ona göre düzenlememizde fayda var. Tabii bunun somutlaşması da çok önemli. Özellikle çocukların görmesi için. Yetişkinlerde bile hazırlığın somutlaşması daha bir heyecanı arttırıyor. Çocuklar da hepten heyecanı arttırır. Somutlaşması için evin süslenmesinde fayda var. Evimizi nasıl istiyorsak süsleyelim ama daha güzel hale gelsin. Temizlik zaten yapıyor hanımefendiler de temizliğin ötesinde bir şey yapmak lazım. Süslemek lazım, güzelleştirmek lazım. Çocuklar için daha cazip hale getirmek lazım. Çocuk nasıl sevecekse, çocuğun nasıl dikkatini çekecekse o şekilde aksesuarlar koymak, o şekilde süsler koymak lazım. Çocuk merak etmeli, heyecanlanmalı. Ne oluyor? Ramazan geliyor. Ramazan geliyor.
Değişikliği sevmeli.
Yani böyle Ramazan aman gelsin ne kadar güzel geliyor. Evimiz değişti, evimiz süslendi, evimizde bir sürü benim seveceğim şey oldu diye mutlu olması lazım. O heyecan ne kadar somutlaşırsa o kadar faydalı olur. Dolayısıyla hazırlık yaptıktan sonra hazırlığın bir parçasını muhakkak ev süslemeyi koymamız lazım. Evimizi ciddi ciddi çocukları merkeze alarak, çocukların seveceği şekilde süslemeye dikkat etmek lazım. Çocuklar için belki yeni giysiler almak lazım Ramazan geliyor diye.
Çok güzel böyle şirin küçük çocuk seccadeleri oluyor.
Küçük
belki alıştırmak için ona bir böyle hediye şeklinde.
Tabii.
Değil mi? Teltif olabilir.
Tabii. Yani çocuk nasıl sevinecekse, nasıl mutlu olacaksa ona yönelik bir Ramazan süslemesi ev içerisinde yapmak gerekiyor.
İşte belki sahur için ayrı hediyeler, iftar için ayrı yiyecekler, hediyeler değil mi? O çocuk çünkü kalktığında bilsin ki sahurda şunu da yiyeceğim.
Tabii.
Şu güzellik de olacak.
Tabii burada şimdi mesela çocuklar sahura kalkmak istiyorlar. Anne babalar çok mani oluyorlar. Aman uykusunu alsın, aman uykusu bölünmesin, aman işte huysuzlanmasın vesaire. Ama çocuk kalkmak istiyorsa bir şekilde kaldırmaya çalışmak lazım. Kalksın, evet. O heyecanı yaşasın, o neşeyi yaşasın. Şimdi hiçbir şekilde sıkıntı çekmediği zaman çocuklar ayağı taşa değse problem yaşar hale geliyor.
Maalesef.
Buna hiç gerek yok. Biraz sıkıntı çeksinler. Biraz yorulsunlar, biraz uykusuz kalsınlar. Zaten buna talip olan büyük çoğunlukla kendileri oluyor. Kendileri kalkmak istiyorlar. Biz kıyamıyoruz. Halbuki çocuk kendisi talip, bunu da yaşaması lazım. Sıkıntı çekecekmiş, çeksin. Sıkıntısız bir hayat yok. Hayat bu, insan zaman zaman sıkıntı çekecek. Buna da bünyenin, vücudun alışması lazım. Ramazan bunun için iyi bir fırsat. Kolaylıkla alışsın, zorlukla alışmasın. Seve seve alışsın. Çünkü ileride illaki bir şekilde zorluklara, sıkıntılara alışmak zorunda kalacak. O zaman daha da zorlanır. Hiç o zorlanmayı yaşamadan bugünden sahura kalkması gerekiyor. Sahura kalksın, açlık çekmesi gerekiyorsa açlık çeksin ama zorlansın biraz.
Evet, buradaki ince nokta yani aslında sevdirmek, severek yapmak değil
tabii,
mi?
Tabii.
Aksi takdirde hiç kalkmak istemiyor. Zorla kaldırıyorsunuz.
Yok, eziyet haline de gelmemek lazım.
O hale de getirmemek lazım. Belki
Ramazan'ı
de
çocuk için inanılmaz keyifli, yılın en keyifli dönemi haline nasıl getiririz? Bunun derdini taşımamız lazım.
Evet. Çünkü mesela teravihlerde şen şakrak çocuklar görüyoruz falan. Çok ciddi tepki aldığı oluyor. Ama bu zaten o yapacak bunu. Olacak bu. Normal yani. Hangi çocuk teravihte bir mum gibi durmuş? Olmuyordu değil mi? Tabii. Birazcık ses olur. Arkada bazı muziplikler olabilir. Bence bunlara da toplum olarak biraz hazımlı yaklaşmamız. Olur ya, sen namazına devam et. Arkadaki çocuğa namazı bir selam vereyim de bir bağırayım noktasında. İçinde bir hınçla namazı geçirme değil mi?
Tabii.
Bu yani çünkü çocuklar camiyle bir ilişki kuruyorlar. Siz oradan da kovduğunuz zaman, orada da azarlandığı zaman nereyle ilişki kuracak?
Tabii.
Zaten onun heyecanıyla yaşıyor. Ki hepimiz geçtik o yollardan. Hepimiz yaramazlıklar yaptık. Bazı kusurlarımız oldu ama şimdi tatlı bir hatıra olarak anıyoruz.
Evet. AVM'de bağırıyor, koşuyor, zıplıyor. Kimse bir şey demiyor.
Evet.
Camide ses çıkarsa kızıyorlar. Şimdi biz daha rahat hareket ettiğimiz yerde mi olmak isteriz? Rahatsız olduğumuz yerde mi olmak isteriz? Belli bir şey. Evet, Ramazan hazırlığı yapalım dedik, evimizi süsleyelim dedik ama bu Ramazan hazırlığı yaparken, bu Ramazan'da evimizi süslerken veya Ramazan'da evimizi, hayatımızı değiştirirken, hayatımıza yeni bir program yaparken davranışımızda da yeni bir programlama olması lazım. Bizde de yeni bir sistemin olması lazım. Nasıl evimizdeki sistem değişiyor, eşyaların yeri değişiyor, menü değişiyor, yemek zamanı değişiyor. Bizim davranışlarımıza da yeni bir sistemin girmesi, davranışlarımızın değişmesi, farklılaşması lazım. Ramazan bizim evimize geldiği gibi bizim ruhumuza da gelmeli. Bizim davranışımıza da gelmeli. Ramazan'ın geldiğini çocuklar bizim davranışlarımızdan fark etmesi lazım. Yani çocuk şunu görmesi lazım. Ramazan geldi, babam daha güler yüzlü. Ramazan geldi, annem daha sabırlı. Ramazan geldi, annem babam daha mutlu, daha heyecanlı, daha paylaşımcı, daha tahammüllü, daha bizim gönlümüzü yapıyorlar, daha dikkatliler, daha sözlerinde hassaslar, daha nazikler. Yani açık, bariz bir şekilde bizim davranışlarımızın değiştiğini, Ramazan'ın bizim ruh dünyamıza geldiğini, bizim davranışlarımıza tesir ettiğini çocukların görmesi lazım. Öbür türlü sadece sofraya gelen bir Ramazan hakikaten gelmesiyle gitmesi çok da önemli olmayan bir Ramazan. Sofraya tesir etmemesi lazım Ramazan'ın. Daha çok davranışlarımıza tesir etmesi
lazım.
Ahlakımıza tesir etmesi lazım. Ramazan insanı olmak lazım. Ve bu Ramazan insanı sevilir bir insan olsun. Çocuklarımız keşke her gün Ramazan olsa diye düşünsün. Ramazan sevgisi, Ramazan eğitimi bu şekilde verilir.
Hiç gitmesin.
Hiç gitmesin. Böylelikle ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Ramazan'da farklı davranıyoruz, Ramazan dışında farklı davranıyoruz. Olmaz ki. Bir insan bir güzel davranışı bir ay yapsın, o bir ay yaptığı güzel davranışlardan illaki sonrasında eser kalır.
öbür çünkü tesir türlü, ediyor, yayılıyor.
Tabii yani insan kendi kendinden, kendi davranıştan kendisi en çok etkilenir başkasından ziyade. Dolayısıyla ben Ramazan'da bir ay bir davranışın pratiğini yapmışım. Ramazan'dan illaki hepsi kalmasa bile Ramazan'dan sonra birazı kalır. Öbür türlü Ramazan bile değiştirememiş beni. Ramazan'da bile aynı Ramazan dışındaki adam gibiyim. Mutsuzum, sabırsızım, tahammülsüzüm, kabayım vesaire. O çok daha kötü bir şey.
Evet.
Yani varsın olsun Ramazan'dan sonra eskilere kısmen dönmüş olalım ama tamamen dönmemiş oluruz hiç olmasın. Azaltmış oluruz, dikkatli olmuş oluruz. Beş yapıyorsak bir yapmayız.
Çünkü öyle bir şey de oluyor genel halkın dilinde. İşte Ramazan'da namaza başlıyor. Ramazan'da başladı. Öncesinde kılmıyordu. Sonrasında da kılmayacak. Hani sanki o değeri yokmuş gibi addediliyor. Halbuki ne kadar güzel.
Kıymetli.
Çok yani
kıymetli.
Ramazan'da başlamış namaza. Harika. Yani sen de destek ol. Harika, ne kadar güzelsin. Tebrik ederim seni arkadaşım, dostum demek lazım.
Tabii.
Bizde sanki tam ters
yanlış
işliyor
bir şey
kafa.
Yapıyormuş.
Aynen gibi. Yani Ramazan'da namaza başladı. Öncesinde kılmıyordu. Sonrasında kılmayabilir. İşte bu hani ne yapıyor ki? Halbuki tabii. Ne kadar güzel adam bir kendince bir açılım yapmış, atılım yapmış. Ya ben Ramazan geldi, kendime çeki düzen vereyim. Ki kimse namaza başlayayım bırakayım niyetiyle yapmıyor ki bu işi. Tabii. Bir coşkuyla başlıyor. Belki devam edecek. Belki senelerce kılacak. Tabii. Ya işte şu Ramazan'ı hiç unutmuyorum. O Ramazan bir aşka gelmiştim. Elhamdülillah o aşkı 10 senedir sürdürüyorum. Ki var böyle insanlar.
Tabii.
Duyuyoruz,
yani
işte, görüyoruz.
Yani insanlar 200'lük diye bakıyorlar. Değil efendim. Değil. 200'lük değil. Dönemin hakkını vermek, zamanın hakkını vermek. Her zaman hakkını vermemiz gereken zamanlar var. Ama onu yapamıyorum ama bunu da kaçırma hiç olmasın.
Evet. Çünkü tam başlama diye bir şey vardır. Hep konuşuruz çocukluğumuzdan beri. O tam başlama olmayabiliyor çoğu zaman.
Olmayabilir.
Ve kendimizi kandırıyoruz. Tam başlıyor, Ramazan'ın sonu gelmiş. Ya tam başlayacağım. Hayır. Tabii. Başlayabildiğin kadar. Bir başladın, iki başladın, üç başladın. Dört vakit kılıyorsun, beş vakit. Bir yerinden tut yani.
Tabii. Yapabildiği kadar.
Vesile aramak.
Tabii yaptığı kadar. Şimdi öbür türlü bakın Ramazan'da yaptı ama Ramazan'dan sonra bırakacak demek yerine hiç değişmeyen bir insan için şu söz söylense ne kadar ağır değil mi? Ramazan'da bile hiçbir şey değişmedi bu adam. Ramazan'da bile aynı adam, Ramazan dışındaki gibi adam. Yani bir insana daha nasıl hakaret ederlisiniz yani?
Evet.
Ramazan bile bu adamı değiştiremedi.
Hani önce yağmur yağıyordu, hiç barajlara etkisi olmuyor ya. Onun misali yani rahmet ayı gelip gidiyor. Üzerimizden geçiyor. Her yeri yıkıyor. Bütün aleme rahmet olarak gelip geçiyor Ramazan. Bizim üzerimize hiçbir tesir yok.
İşte bu çok acıklı bir şey. Çok üzücü bir şey. O yüzden varsın olsun Ramazan sonrasında devam edemeyeceğimizi düşünsek bile Ramazan'da kendimizi toparlayalım her anlamda. Söz anlamında, davranış anlamında, duruş anlamında, pratik yaptığımız bazı uygulamalar anlamında.
Neresinden?
Neresinden evet, tutabilirsek. Neresinden. Evet,
küçücük bir tazim bile bazen tabii. Görürüz çok büyük bir şeye bedel olabilir. Yani sokakta diyelim ki tutmadınız o gün. Oruç tutmuyorsun ama sokakta yemezsin. İncelik gösterirsin. İnsanlar oruç tutuyor dersin. Bu da bir boyutudur aslında
tabii,
Mehmet Hocam.
Tabii.
Çünkü şu an bu kültürümüzde bunun da tam tersini hareketler görebiliyoruz. Adeta hani gözlerine sokarcasına. Yani bu Ramazan gelmiş. Bu topraklar, bu İslam toprakları, bu kültür İslam kültürü. Sen buradaki insanlara nezaketen aslında açıktan yemezsin, gizlersin, incinmesin dersin. Değil mi? Böyledir evet. Yani bu bir ahlak gereğidir aslında. Evet, bunun evet. Dinle, şununla bununla da doğrudan bir ilgisi yoktur. Bir ahlaken düşünürsün. Bazen görüyorsunuz bilmem nereden, işte kaç kilometreden farklı bir ülkeden gelmiş bir insan bakıyor diyor ki bunlar insanlar yemek yemiyorsa, oruç tutuyorlarsa ben de onları hani incitmeyeyim diye kendi gizli bir köşede yiyebiliyor.
Ya bu topraklarda yani, onlar çok yaşanmış. Yani evet. Gayrimüslim insanlar bu hassasiyeti göstermişler.
Evet.
Ama şu anda maalesef insanlarda şöyle bir algı var. Yiyorsam sebebi var. Herkes beni anlasın. Herkes beni hoş görsün. Herkes beni anlayış göstersin. Ama kimse demiyor ki ben insanları anlayayım. Ben hoş göreyim. Ben anlayış göstereyim.
Evet.
Yani başkasının göstereceği anlayışı kontrol edemez insan. Ama kendi göstereceği anlayışı kontrol edebilir. O zaman kendisi anlayış göstermesi lazım.
Yani bu Ramazan'a topluca hep beraber bir güzellik ikliminde girmemiz gerekiyor.
Kesinlikle.
Herkes neresinden tutabiliyorsa, evet. Ne kadar yapabiliyorsa ne hayrında sonu yok.
Özellikle de eksik olduğumuz, en çok zararda olduğumuz, en çok sıkıntısını çektiğimiz davranışlar nelerse onlardan başlayalım. Mesela ben eşine çocuğuna karşı az sevgi sözcüğü söyleyen bir insan mıyım? Oradan toparlamaya başlayayım kendimi. Ben eşine çoluk çocuğuna az vakit ayıran bir insan mıyım? Oradan toparlamaya başlayayım kendimi. Ben eşime çoluk çocuğuma karşı sabırsız mıyım? oradan toparlamaya başlayayım kendimi. Nereden daha zayıfsak oradan toparlamaya başlamamız lazım kendimizi. Yoksa ben zaten işte bol bol sadaka veriyorum Ramazan dışında da, Ramazan'da da arttırdım ama aynı kaba adamım, o değil. Aynı kaba adam olmayalım, nazik insan olalım, anlayışlı, hoşgörülü, sabırlı insan olalım. Empati kurabilen, karşı taraftaki insanı anlayan, onun hakkına, hukukuna riayet eden, gözeten insanlar olalım. Esas Ramazan'ın bizde yapması gereken değişiklik en büyük oranda o. Şimdi Ramazan'la alakalı beden terbiyesi diyoruz ya, ruh terbiyesi diyoruz ya, önemli. Yani bir insanın yemek yememesi çok önemli. İnsanın kendini tutup midesini kontrol edebilmesi, midesini doldurma yönelik arzusunu kontrol edebilmesi çok önemli. Teravihde sabretmesi önemli. Sahurda kalkabilmesi önemli. Mukabelede sabretmesi önemli ama birisi ona hakaret ettiğinde de hemen ona hakaretle karşılık vermemesi önemli. Bir insan onun sabrını tükettiğinde sabırsızlık yapmaması, sabırsız davranmaması, bir insan velev ki hak etmiş olsa bile ona kaba davranmaması da çok önemli. Ve esas önemli olan şeyler bu. Öbür türlü hepimizin malumu olan bir şey var, o da şu. Efendimiz Hüseyin buyuruyor ki Allah sizin açlığınıza ihtiyaç duymuyor. Ben aç kalsam ne olur, kalmasam ne olur Allah Teala katında. Önemli olan şey aç kalmak değil. Önemli olan şey bu Ramazan açlıkla beni terbiye ediyor. Bu terbiyenin sonucunda ben daha hassas bir insan olayım. Daha ince bir insan olayım. Daha anlayışlı, hoşgörülü, nazik bir insan olayım. Daha güzel, güler yüzlü, daha güzel sözlü bir insan olayım. Böyle olmadıktan sonra aç kalmışım, tok kalmışım, az uyumuşum, çok uyumuşum, az oturmuşum, çok kalkmışım. Hiçbir kıymeti yok. Hiçbir kıymeti yok.
Hatta tam tersine üzebiliyoruz, daha da incitebiliyoruz insanları. Çünkü Ramazan başlarında işte asabiyim, sinirliyim, kusura bakmayın ben böyle o zaman.
Bu da ne kadar ayıp bir şeydir yani. Ben Ramazan'da açım, asabiyim. Zaten Ramazan seni terbiye etsin diye aç kalıyorsun. Daha da terbiyesizleşecekse insan ne amacı var aç kalmasının yani? Bu açlığın en büyük amaçlarından bir tanesi insanın terbiye etmesidir kendini. Terbiyesizliğini arttırması değildir, terbiyesini kaybetmesi değildir. Daha sabırsız olmak, daha gergin olmak, daha asabi olmak oruçla mazeret bulunacak bir şey değil. Tamamen kişinin kendisine bir
bahane
şey.
Buluyoruz.
Bahane buluyoruz. Söyledikçe de inanırız, emin olun.
Doğru.
Yani ben daha asabiyim, oruçluyum dedikçe daha da asabileşmeye başlarız. Asabi olmayı daha makul hale getiririz. Ama öbür türlü şöyle bakarsak, ya Ramazan'da asabi olunur mu? Ramazan'da sabırsız olunur mu? Ramazan'da sinirlenilir mi? Ramazan'da kaba olunur mu? Dersek o zaman belki belki zorlandığımız noktalar olsa bile bu bakış açısı bizi toparlar, bizi düzeltir.
Ki doğru olan bakış açısı bu.
Evet.
Bunu telkin etmemiz
kesinlikle
gerekiyor.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle.
Rahmet ayı gelmiş.
Tabii.
İncelme ayı gelmiş. Nezaket ayı gelmiş. Sevgi muhabbet ayı gelmiş. Ben kabalaşıyorum.
Ya. Ne işe yaradı tuttuğum oruç, ne işe yaradı yaptığım dünya kadar fedakarlık, hiçbir kıymeti yok. O yüzden daha da sabırlı, daha da tahammüllü, daha da nazik insanlar olamadığımız sürece oruç tutmamız bizi bir yere götürmüyor. Sadece vazife yapmış oluyoruz ama bizi ilerletme noktasında ondan faydalandık diyemeyiz.
Evet. Yani oruçla aslında bütün o kabalıklar, kötülükler, olumsuzluklar aralarında böyle uçurum olan bir ayrıma girmiş oluyor.
Tabii.
Ramazan'la.
Tabii.
Yani Ramazan varsa, başlamışsa artık rahmetin, merhametin, sevginin, muhabbetin bayrağını dikeceksin. Bütün olumsuzluklara, kötülüklere, kabalıklara, çirkinliklere set çekeceksin. Başka yolu yok.
O kadar. Tabii.
İkisi yan yana durmaz çünkü. Bunu arkadaş olamazlar asla.
Tabii. Yani oruçla gerginlik yan yana gelemez. Bunu aklımızda kazımak zorundayız.
Çünkü selama deyip geçmelisin.
Yani
eyvallah demelisin, tamam demelisin, ben oruçluyum demelisin, ben seni affettim demelisin, bugün ben oruç tutuyorum, sen bana ne kadar kaba da davransan ben seni Allah için affediyorum. Karışmıyorum, söz söylemiyorum değil mi? Bu ahlaka ihtiyacımız var.
Çok ihtiyacımız
var. Yani bunları birileri gösterse de biz sevinsek değil mi? Yani çünkü bakıyorsunuz işte diyelim ki buraya radyo kaydına gelirken otobüste inanın yani böyle kameram olsa hemen çekecektim. Yani küçücük bir olaydan müthiş bir 10 dakikalık kavga sürdü. Bütün otobüsteki insanlar katıldı kavgaya. Gruplara ayrıldılar falan. Birisi dese ki pekala siz tamam eyvallah tamam ben haksızım dese falan Yani gözümüzde büyüyecek. Niye? Herkes haklı, herkes kavga ediyor, herkes bunalıyor ve ateş büyüyor, yangın büyüyor. Evet. Ramazan'da bunu aslında uygulamalı gösterebilecek büyük bir güç var elimizde, değil mi?
Kesinlikle
oruç,
öyle.
Oruç
kesinlikle
kalkanı.
Öyle, tabii.
Biz orucu kalkan gibi değil, adeta bir bahane aracı olarak hayatımıza soktuğumuz zaman işler daha da karışık hale geliyor. Ve aslında o tür durumdaki insanlar çok da itici duruma düşebiliyor.
Tabii.
Ya adam oruçlu olduğu halde bunca kabalığa, nezaketsizliğe uğratıyor kendini. Yani oruç buysa diyor. Öteki adam da tutmayan da kendince diyor ki bu nasıl adam? İşte gördük senin orucunu diyor. Değil mi?
Evet.
Not veriyor yani aslında herkes.
Tabii. İşte burada bazı algılarımız bozuldu. Onları değiştirmemiz lazım. Geçen gün bir tane danışanım diyor ki ben diyor özgüveni zayıf, kendini savunamayan bir insanım diyor. Dedim ki ya dedim böyle düşünüyorsun ama böyle düşünmene sebep olacak bir şey yaşadın mı? Ne yaşadın da böyle düşünüyorsun? Yani böyle bir inanç gelişmiş ama bu inancın altı boş değildir. İlla ki seni bu inanca götüren bir şey vardır. Bir olay anlattı. İşte detayını vermeyeyim ama neticede bir yere gitmiş. Karşı taraftaki sorumlu insan bayağı bir terbiyesizlik yapmış, kabalık yapmış, incitmiş. Bu da ona cevap vermemiş. Ağzının payını vermeliydin, vermiyorsan ben özgüvensiz insanımdır diyor. Halbuki yani o insanın kabalığıyla kabalaşmak, ağzının payını vermek değil, olgunluk değil, doğruluk değil. O insan hamlık yapmış, uymuyorum ona. Bu bir üstünlük. O insan kabalık yapmış, uymuyorum sana. Bu bir fazilet.
Çünkü ağzının payını verdiğin zaman aslında çoğu zaman aynı duruma
tabii
da düşünmüyorsun.
Aynı seviyeye.
Bahsettiğim bu sabahki hadise, bakın hanımefendi şöyle bir laf söyledi. Otobüs şoförü, ben 5 kuşak dedi İstanbulluyum dedi. Hani sen cahilsin, ben bu işte 5 kuşak İstanbulluyum, sen kimsin falan. Şimdi baktım çok böyle hani nezaketle bir hani hakaret ediyormuş gibi. Sonuna doğru hanımefendi çok affedersiniz böyle pespaye laflar kullandı. Evet. Ötekiler de pespaye, dedim ki bitti.
Hiç fark etmemiş
şu an
yani
artık
5 kuşak İstanbullu.
Şu an dedim herkes aynı pozisyonda, aynı seviyede. Burada evet. Artık şey yok. Evet. Yani asilmiş, ötekisi cahilmiş. Hep ortak cehalet içerisindeyiz. Evet. Yani o danışanız aslında asalet belki göstermiş.
Tabii yani o fazilet, üstünlük olabilecek şeyi eziklik, alçaklık olarak algılamış. O yüzden kendini kötü hissediyor.
Problem.
Ama böyle hissetmek için bir sebep yok. Burada işte algılarımızı yeniden kontrol etmemiz lazım. Düşündüğümüz, inandığımız, gerçek olarak gördüğümüz şeyleri yeniden bir yoklamamız lazım. Bu çerçevede Ramazan bunları yoklamak için iyi bir fırsat.
İyi bir fırsat.
Ciddi bir sebebimiz var. Yani ben uymayacağım, ben kabalaşmayacağım, ben hoşgörüsü olmayacağım. Niçin oruçluyum? Bitti. Daha fazla sebebe ihtiyacım yok. İnsan kendini kötü de hissetmez. Yani çünkü insan kendini açıklamak istediyor. Niçin ben cevap vermedim? Ezik olduğum için mi? Özgüvensiz olduğum için mi? Kendini savunamadığım için mi? Hiçbirisi değil. Oruçluyum ya. Oruçluyum. Uymayacağım ben bu insana.
O kadar.
Yani uymadığımız zaman da ne kadar süreç değişiyor.
Görürüz.
Onu da görürüz zaten.
Değil mi? Bir mucize
yani
gibi.
Hakikaten mucize gibi.
Hatta bir ayet var ya, diyor ki sen diyor kötülük yapan sen iyilik yap. O evet. Zaman görürsün ki diyor seninle arasında o kötülük bulunan, olumsuzluk bulunan, pozisyon bulunan kimse candan bir dost olur.
Evet.
Fakat diyor buna diyor herkes diyor ulaşamaz diyor. Ancak tabii. Diyor fazilette ya da ahlakta üstün bir ahlaka sahip olanlar diyor. Bu boyutta bir davranış sergileyebilir.
Evet. Dolayısıyla bu hedefin peşinde olmamız lazım. Ciddi olarak buna dikkat etmemiz lazım. Ramazan'da çocuklarımızı özellikle kazandırmamız gereken önemli şeylerden bir tanesi. Belki bizde de eksiktir, biz de dikkat etmemiz lazım. Hasta olanları, muhtaç olanları ziyaret etmek çok çok önemli. O insanları ziyaret etmek, o insanları halini hatırını gözetmek çok çok kritik öneme sahip. Çünkü hastalara karşı bizim sorumluluğumuz var, muhtaç olanlara karşı sorumluluğumuz var. Üzerimizde hangi nimet varsa o nimetin zekat sadakasını o nimet üzerinden vermek gerekiyor. Sağlık nimetimiz varsa hastalara hoş tutmamız gerekiyor. Varlık nimetimiz varsa muhtaçlara hoş tutmamız gerekiyor. İlim nimetimiz varsa cahilleri öğretmemiz gerekiyor. Hoş tutmaktan kastım ilerletmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Ramazan bunun için iyi bir fırsat. Bu kadar açlık çekiyoruz. Bu kadar yorgunluk çekiyoruz. İşte özellikle uzun saatlerde aç kalınca, susuz kalınca. Bu bize hasta olan insanların, herhangi bir sebeple yemek yemeyen insanların ya da muhtaç olan insanların yokluktan yemek yemeyen, su içemeyen insanların durumunu çok iyi yakinen anlama fırsatı verip onların hizmetine gitmeye, onların yükünü hafifletmeye yöneltmesi lazım. Bunu da çocuklarımızla beraber yapmamız lazım. Hazreti Ömer'le alakalı Sami Efendi Hazretleri'nin kitabını okuyorum. Dün akşam size hediye etmiştiniz bana. Orada ısrarla üzerinde duruyor. Diyor ki Hazreti Ömer halife olduğu halde o kadar işi gücü olduğu halde hastalarla bizzat ilgilenirdi. Dullarla, muhtaçlarla, yaşlarla bizzat ilgilenir, hizmetlerini görür, odunlarını taşır, işlerini yapardı diyor. Bu çok büyük bir üstünlük. Hangimiz, bakın Hazreti Ömer zamanında inanılmaz mücadeleler olmuş, inanılmaz savaşlar olmuş, İslam toprakları çok çok fazla büyümüş ve Hazreti Ömer hepsinin bizatihi kumandasında, bizatihi kontrol ediyor, yönetiyor vesaire. İnanılmaz yoğun bir insan. Buna rağmen hastaya bakmak için, yaşlıya bakmak için, muhtaca bakmak için, onların hizmetini bizatihi görmek için vakit ayırıyor. Hangimiz ondan daha yoğun olabiliriz? Hangimiz ondan daha meşgul olabiliriz? O yüzden hiçbir bahane bulmadan, başkasını göndermeden bizatihi o hizmetlerin içerisine girebildiğimiz kadar girmemiz lazım. Bizim girmemiz lazım. Uzaktan parasını gönderelim, uzaktan selam gönderelim, yardım gönderelim, adam gönderelim değil.
Mesaj atalım değil.
Ben bizatihi bu hizmetin neresinde olabilirim? Ben ne taşıyabilirim, ne getirebilirim, ne götürebilirim? Ona bakmak lazım. Şimdi ben zaman zaman bazen dostlarımızın işleri güçleri oluyor, hastaneleri oluyor vesaire. Diyorum ki böyle ayak işi yapacak adam lazımsa ne olur beni arayın. Ama hakikaten bunu samimi söylüyorum. Estağfurullah olur mu öyle şey falan diyorlar. Ama bütün samimiyetini söylüyorum. Birisi getirip götürecek. Getiririm götürürüm. Bu da hastane, hasta işi özellikle. Hasta olmuş bir insanın hizmeti çok önemli bir şey. Veya işte özel bir cenazesi olur, bir düğünü olur. Hakikaten diyorum ki ifadem bu. Ayak işi yapacak adam lazımsa ne olur beni arayın. Laf olsun diye söyledim zannediyorlar. Samimiyetle söylüyorum. Hakikaten bu önemli bir iş. Koşmamız lazım. Bu hizmetleri bizatihi kendimiz yapmaya dikkat etmemiz lazım. Bir diğer mesele üzerinde durduk. İftar ve sahurları yapmak ama ailece yapmaya dikkat etmek çok önemli. Aile birliğinin burada da bozulmaması çok önemli. Camilere gitmek gelmek önemli. Camilerde çocuklara sabır gösterilmesi, hoşgörü gösterilmesi çok önemli. Çocuk iftarları düzenlemek önemli. Ülkemizde yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Çocukların ev sahibi olduğu ve arkadaşlarını çağırdığı, onların etrafında programın döndüğü
çok güzel
çocuk iftarları yapmak
harika
lazım.
Harika teklif hocam.
Yani bu çok güzel olur hakikaten. Yanlış davranış ve sözleri müdahale etmek ama çok güzellikle, çok tatlı sözle, çok sabırla müdahale etmek çok önemli. Yardım kutusunu kumbara almadan kendimizin hazırlaması ama bu yardım kutusuna sadece para atmamamız, zaman zaman oyuncak atmamız, zaman zaman elbise atmamız da önemli. Kızım diyor ki şu oyuncağı sevmiyorum, bunu fakirlere verelim diyor. Hayır diyorum, o kızım sevdiğin oyuncağı ver. Ya ama ben bu oyuncağı seviyorum diyor. Kızım dedim, yani sevdiğin oyuncağı verirsen kıymetli. Peki dedi. Sağ olsun kabul etti. Ama yardım kutusuna illa bozuk para atılacak diye bir şey yok. Öyle algı var ya, cebimizde kalan bozuk parayı 1 lira 2 lira atarız. O değil. Yardım kutusu hazırlayalım, büyük bir kutu olsun. Bozuk para da atalım, kağıt para da atalım, oyuncak da atalım, elbise de atalım. Ne atabileceksek gönlümüzden kopuyorsa onu atalım. Televizyon ve bilgisayarı mutlaka azaltmaya çalışalım. Daha az izleyelim. Demin dedik ya, bir ay seyretmeyelim haber bülteni, ne olacak? Bir ay siyasetten haberimiz olmasın. Ne kaybedeceğiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Mutlaka azaltmamız lazım. Dost ve akrabalarımızı muhakkak gözetmemiz, görüşmemiz lazım. Hem yaz tatili hem Ramazan fırsatıyla çocuklarımızın da bunu bilmesi lazım. Ramazan panosu hazırlamak evde güzel olur. Evde bir köşede büyük bir Ramazan panosu olsun. Çocuğumuz Ramazan'la ilgili bir resim yapar, bir söz yazar, bir hikaye yazar. Biz bir şey paylaşır, yazarız. Yani nasıl Facebook'ta paylaşıyoruz? Facebook'un somut duvar versiyonu olsun. Onu hakikaten yapalım. Evimizin bir köşesinde dursun. Kültürümüzün güzelliklerinden bahsettik. Onları mutlaka yaşamamız lazım. Kaynaklarımız, köklerimizle çocuklarımızı tanıştırmamız lazım. İşte Ramazan'ı fırsat bilip mukabele okumak. Mukabele olmasa bile parça parça olsun Kur'an-ı Kerim okumak, hadis kitaplarından düzenli okumak, günde bir hadis açıyoruz Riyad-ı Salihine, günde bir hadis okuyoruz. Bu tür kaynak kitaplarla tanıştırmak çok çok önemli. Ramazan albümü hazırlamak önemli. Çocuklar bu tür şeyleri çok seviyorlar, canlı hale, eğlenceli hale getirmek için. Ramazan'ın her günde yaptığımız etkinlikler için resimleri çekip onları bir
Ramazan
albüm haline getirip
gibi.
Ramazan günlüğü gibi Ramazan sonunda onları toparlayıp çocuğumuza 2014 Ramazan'ı böyle geçti diye hediye etmemiz lazım. Ve son olarak da Ramazan etkisi kalıcı olsun. Ramazan'da edindiğimiz güzel davranışları, güzel alışkanlıkları, güzel melekeleri Ramazan sonrasında da devam ettirmeye mümkün olduğu kadar gayret göstermeye çalışalım. Ramazan'da güzelleşen insan Ramazan sonunda çirkinleşmesin. Ramazan'ın güzelleştirdiği insan hep güzel kalsın.
Evet. Ağzınıza sağlık hocam.
Estağfurullah.
Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ve özel bir program oldu. Ramazan özel programımız burada böylelikle bitmiş oldu bugün hocam. Çok teşekkür ediyorum
yeniden. Ben teşekkür ederim. Herkesin Ramazan'a hayırlı mübarek olsun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da klinik psikolog Mehmet Dinç hocamızla birlikte gerçekleştirdiğimiz İnsan Bu programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buradan sesimizin ulaştığı herkese muhabbetlerimizi, hürmetlerimizi iletiyoruz. İnşallah hayırlı bir Ramazan'a hep birlikte gireriz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Hayırla kalın efendim.
Erkam Radyo'da Mehmet Dinç ve Süleyman Ragıp Yazıcılar'la İnsan Bu programını dinlediniz.